Ayrım 30.
Sayfa 321. Kordova'da bir gazete şöyle yazıyordu. Bu yıl mevsimin kapanmayacak. Her kent El Cordobes'le bir korida istiyor. Böyle devam ederse İspanya Bankası onunla olacak. Bu tahminler çok geçmeden gerçekleşti. O çılgın yazın sonunda Jan kentinde El Pipo, Toromaşi dünyasının en ünlü kişilerinden biri olan Pedro Balana'ya Matador'un cesaretinin öyle bir parlak gösterisini sundu ki adam Rafael'liğe aykırdı. Torero'n İspanya'nın tüylerini diken diken edecek. Balana'nın sözleri en başta El Pipo'nun tüylerini diken diken etmişti. Bu sözlerin milyonlarca peseta değerinde olduğunu biliyordu. Barcelona, Palma de Mallorca ve daha yarım düzin arenanın sahibiydi Balana. Bu nedenle Fiesta Brava dünyasının en önemli kişilerinden biriydi. O yılın Şubat ayında El Pipo, El Cordobes'le birlikte Barcelona'ya gitti. Bizzat yarattığı ilahlardan başkasını kabul etmeyen bir kalabalığın önünde 4 günde 4 zafer kazanan El Cordobes, Katalonyalı yeni hayranlarının omuzunda Plaza Monumental'in büyük kapısından çıktı. Bundan böyle İspanya'nın en büyük arenalarının kapıları, becerikli menajeri ve değerli toreros'una açıktı. Bu ikinci yaz Manuel 67 kez ışıklı giysilere büründü. 151 boğa öldürdü. 212 kulakla müthiş bir rekor kırdı ve geçen yaz ana yurdu Endülüs'te yarattığı taşkın heyecanı İspanya'nın her bölgesine yaydı. Her gösteri için 200 bin peseta, yani tapındığı Manolite'nin yaşamının son yazında aldığı paraya yakın bir ücret alıyordu. Bir kış gecesi Palace Otel'in odalarından birinde menajer kibrit kutusuna bir sayı yazdı ve kayıtsız bir tavırla Matador'u uzattı. Bu, El Pipo'nun 3. mevsimleri için tahmin ettiği astronomik bir sayıydı. Okuduğu rakamlardaki sıfırların sayısı karşısında Manuel'in gözleri karardı. 16 milyon peseta. El Pipo, saf bir tavırla bu tutarı 3'e bölmeyi önerdi. 3'te 1'i Torero'ya, 3'te 1'i menajere, kalanı da ortak giderlere. El Pipo'nun tasarladığı reklam kampanyasına. El Pipo'nun bu hesabı, altın yumurtlağın tavuğu acele yolma ilkesine dayanıyordu. Zira matadorların yazgılarına güven olmayacağını ve meslek yaşamlarının kısa olacağını bilirdi. El Pipo, bu paylaşmayı haklı gösterecek bahaneleri hazırlamıştı. Öyle inandırıcı bir konuşması vardı ki, yarattığı mite bazen kendisi de inanıyordu. Öylesine inanıyordu ki, şimdi İspanya plazalarının asıl kahramanının kendisi olduğunu ve El Cordobes'in kendi yasının ürününden başka bir şey olmadığını sanıyordu. Devamlı gittiği kahvehanelerde çevresindekilere El Cordobes'in kendi dilediği sürece tutunabileceğini, zira onu terk ettiği gün Matador'un dünyasının oyun kağıtlarından yapılmış şatolar gibi yıkılıvereceğini anlatıyordu. Lokman'ın 3. bölümünün, yani reklam kampanyasına ayrılan tutarın aslan payının El Pipo'nun cebine ineceğine emin olan Manuel Benitez, menajerinin önerisini reddetti. Anlaşmazlık kaçınılmazdı ve mevsimin başında Barcelona'da patlak verdi. Ama Endülüslü Torero aynı hızla mesleğinde ilerlemeye devam etti. Onu gören halk ayaklanıyordu ve jandarma şimdi onu hayranların elinden kurtarmaya çalışıyordu. Valencia'da polis halkı güçlükle dağıtabildi. Başarılarıyla ilgili sert tartışmalar sürüp gidiyordu. Her yanda hayranlarıyla eleştiricileri en iyi konu çatışıyorlardı. Sanatındaki başıboşluk, hareketlerindeki sertlik, kural ve gelenekleri hiçe sayması dostları ölçüsünde düşman da kazandırıyordu ona. Arenalarda kopan gürültüler sevgiden çok düşmanlık gösterileriydi. Pampeluna'da şarap ve düşmanlıktan sarhoş bir seyirci kitlesinin önünde öylesine küçümseyici bir kayıtsızlıkla fayanalarını tamamladı ki tarihsel arena misli görülmemiş öfkeli bir ayaklanmaya sahne oldu. Ama gittiği her yerde büyük ilgi uyandırıyordu. Gazete eleştirmenleri daha 5 yıl öncesine dek Toramaşi'nin can çekiştiğini yana yakala yinelenirken şimdi yeniden doğuşunu alkışlamaya başladılar. Sanat değeri ne olursa olsun kazandığı zaferlerle her gün daha geniş bir kitleyi kendine çekiyordu. Bedenini boğaya her gün biraz daha ve hiçbir matadorun o güne dek cesaret edemediği kadar yaklaştırıyordu. Yükselişi devam ede dursun, İspanya'nın en güçlü menajerleri ve empresaryonları El Pipo'nun yerini almak için çırpınıyorlardı. Bunların temsilcileri matadorun kaldığı otellere özel dedektif gibi dadanıyor ve matadorun kulağına efendilerinin son önerilerini fısıldıyorlardı. Okuma yazma bilmeyen ama sayılardan çok iyi anlayan Matador, daha düne dek kendisine burun kıvıranları hiç değişmeyen şu soruyla tek tek geri çeviriyordu. Kaç para? 1963'te Pablo Chopera'nın bu soruya verdiği yanıt kabul etti. Bu öneri El Cordobes'e şunları getiriyordu. Korida başına 525 bin peseta artı boğa başına 250 bin peseta artı Fayana'nın her dakikası için 25 bin peseta. Muazzam masalsı bir tutar. Cahil yetim Fiesta Brava tarihinin en fazla ücret alan sanatçısı olmuştu. Manuel'in düşleri gerçekleşmişti. Koridalara bir vakitler Kordova'da hiçbir gösterisini kaçırmamayı düşünmüş olan Andres Jurado'nun sürdüğü ve kapısındaki 3 Mercedes'ten biri olan beyaz Mercedes'iyle gidiyordu. O yıl İspanya'daki plazaların önünde satılan 10 kartpostaldan 8'i kendi resmini taşıyordu. Bir gün Kordova'da kendisine giysi kiralamayı reddeden terziye vaat ettiği gibi artık her koridadan sonra giysilerini atabiliyordu. Ama her şey bir yana, Rafael Sanchez El Pipo'nun uzun vadeli tahminleri gerçekleşmişti. Endülüs kırlarında gezinen eski hayaletin bugünkü kazancı Kordova ve Madrid bankalarını taşırıyordu. Vaktiyle Salamankalı bir papazın öğrettiği 4 sözcüğü 1000 güçlükle yazarak çeklerini imzalıyor, servetini yoksul bir köylünün düşünebildiği tek yatırıma, toprağa ve taşa bağlıyordu. Şimdi malikanelerin en ücra köşelerine dek sokulup kendi malı olan meyveleri çalabilir ve kendi boğalarıyla dövüşebilirdi. Jean yakınındaki 15 bin zeytin ağacına Kordova Palma arasında sıra dağların eteğinde 10 bin hektar araziye sahipti. Orada kendi dövüş boğalarını yetiştiriyor ve bir vakitler yalnız hapishanelerini tanıdığı kentlere bu hayvanları gönderdiğinde arenaların duvarlarında Don Manuel Benitez'in yiğit boğalarını ilan eden yazıları zevkle görüyordu. Mülklerinin içinde en simgesel olanı adını taşıdığı kentin kuzeyindeki tepelerinden birindedir. Orada mantar meşeleri ve yabani zeytin ağaçlarının arasında tarihi bir manastırın yakınlarında eski bir çiftliğin harabeleri vardı. Burası 1936'da milliyetçilerin öncülerine konaklama yeri olmuştu. Sürüsüyle birlikte tek başına yaşayan bir çoban orada barınmadan önce bir süre jandarma karakolu olarak kullanılmıştı. Manuel Benitez ve Juan Horillo fırtınalı bir gecede o bölgede dolaşırken komşu malikanelerin bekçileri tarafından kovalanmışlar ve bu harabenin kapısını çalmışlardı. İhtiyar çoban onları kovmamış, iki serseri oğlanı içeri almış, keçilerin sütünü onlara içirmiş, giysilerini kurutmalarına ve ateşin önünde uyumalarına izin vermişti. Ertesi gün yola çıkarlarken Manuel, ihtiyar çobana zengin ve ünlü olduğu gün bu taşları satın alacağına ve bir konut yaptıracağına söz vermişti. Çoban ve sürüsü çoktan yok olmuştu ama Manuel sözünü tuttu. O arenadan arenaya koşa dursun, bir alay işçi bu harabelerin yerine özel arenalarıyla, ahırlarıyla ve bir vakitler ihtiyar çobanın keçilerinin otladığı vadide kocaman yüzme havuzuyla görkemli bir konut inşa ettiler. Bugün kapının üstünde Manuel'in amblemi haline gelen Endülüs şapkasının yanında demir harflerle şu sözcükler okunur. Hacienda Manuel Benitez el Cordobes. Kovalanan, açlık ve soğuktan titreyen bir yoksul Endülüslünün düşlerinin somutlaşmış biçimidir bu. Bu konutun sahibinin ünlü İspanya sınırlarını aşmış, Torero'nun atalarının keşfettiği okyanus ötesi kıyılara ulaşmıştı. Ant dağlarından Popocatépetl volkanına dek Peru'nun, Meksika'nın, Kolombiya'nın, Venezuela'nın insanları sömürgeci anavatanın gönderdiği harikayı alkışlamaya koşuyorlardı. Turne bir zafer oldu. Manuel, Acapulco'nun güneşinden kararan bir tenle, cebi dolarlar ve gelecek mevsim için sözleşmelerle tıka basa dolu olarak döndü. Fakat servetin güler yüzünün gerisinde acı anılar gizliydi. O üçüncü yılda tehlikelerle dolu yazgısı Torero'yu 7 kez ameliyat masasına yollamıştı. Barcelona ve Valencia'da aldığı yaralar çok ağırdı. Bir akşam Granada'da az kalsın ölüyordu. O yaz damarlarına 9 litre kan aktarıldı ve Manuel boğalarla dövüşmesi gereken günlerinin 45'ini hastane odasında geçirdi. El Cordobes'in inanılmaz yükselişine sahne olan ilk yaz mesleğinin birinci mevsimini onurlu bir şekilde kapamasını sağlayan bir olay olmuştu. İlk gösterisinde yarı yarıya boş olan Cordoba Arenası 4 ay sonra şen bir kalabalıkla tıklım tıklım dolmuştu. Son bağda yere yuvarlanıp halk matadoru çılgınca alkışlamak üzere ayağa fırladığı sırada mağrur ve görkemli bir silüet başkanın locasına doğru ilerledi. Kendine özgü bir hareketli adam plazanın koralığındaki yedek boğayı El Cordobes'e ve halka sunduğunu ilan etti. Hayvanlardan birinin dövüşü reddetmesi halinde yerini almak üzere yedekte bir boğa bulundurmak adetti. Yılın son boğasını sunan bu adam Manuel'in oldu olası inatla tientalarını uzak tutan ve damızlık boğası bir gece iç savaştan kalma süngüyle öldürülen Don Felix Moreno'ydu. Angelita beni tezin anlatısı. Evde yalnızdım, çamaşır yıkıyordum. Satın aldığı ufak, yeşil arabayla kapının önünde durdu. Gel gel, çabuk gel Angelita diye seslendi. Sana bir şey göstereceğim. Öylesine heyecanlıydı ki beni Madrid'e götürecek sandım. Önlüğümü çıkarmadan ellerim sabun köpükleriyle dolu olarak koştum. O gün yağmur yağıyordu ve sokaklar çamur içindeydi. Çamurlu olmayan parke bir yere doğru gitti. Durdu, gel, benimle gel dedi. Büyük bir evden içeriye girdi. Işık yoktu. Bir mum yaktık ve duvarları tuta tuta el yordamıyla evi oda oda dolaştık. Sana evin yok diye bir ev almak istiyordum dedi. Evi almıştı. Buraya bir gün benden habersiz gelmiş ve gerekli olan işlemleri yapmıştı. Sakin tabiatlı bir insanım. Heyecan beni kolay kolay yıkmaz. Hayatımda az mı heyecan geçirdim? Biri bana bir şey için söz verirse teşekkür ederim. Sözünde durmazsa unutur giderim. Çünkü bilirim insanlar böyledir. Ama o ciddi bir insandır. Buraya boğalarla dövüşmek üzere geldiği gün bana bir ev alacağına söz vermişti. Ona inanmıştım. Çünkü söz vermişti. Ama o gün nedense hemen inanamadım. Evde gezinmeye başlayınca gözlerim doldu. Odaları seviyordum. Böylelerine hiç sahip olmamıştık. Yaşamımız boyunca hepimiz bir odada yatmıştık. Musluk suyu ve lavabosu da vardı. Daha önceleri evimizde hiç su olmamıştı. Ufak bir avlusu vardı. Orayı da kullanabilir, çamaşırlarımı asabilirdim. Ama beni en çok etkileyen evin büyüklüğüydü. Anımsadığım kadarıyla durmadan ne büyük, ne büyük diye yineliyordum. Gençliğimde böyle evlere gündeliğe giderdim. Ama bizim gibi yoksullar böylesinde oturamazlardı. Manolo öyle mutlu ve kendinden öyle hoşnuttu ki kapıda mumu üfleyip söndürdü ve anahtarları cebinden çıkardı bana uzattı. İşte dedi, işte sana vaat ettiğim ev. Manuel Benitez'in çılgın yazısı böylece kız kardeşine armağan ettiği evin eşiğinde sona erdi. Böylesi bir başarının benzeri görülmemiştir. Torero yaz başında henüz bir portakal hırsızıydı. Yaz sonunda bir kahraman oldu. Curita de la Cruz'un dünyasına giden yol önünde upuzun açılmıştı. Ertesi gün Angelita Benitez, kocası ve 4 çocuğu yeni eve taşındılar. Onun içinde yepyeni bir yaşam başladı. Ama güzel konutunda ve onun simgeleştirdiği değişik yaşantı içinde bir düşünce Angelita Benitez'in uykularını kaçırmaktadır. Kardeşinin o evin parasını nasıl kazandığını unutamıyor. Unutamayacağı bir şey daha var. Kardeşinin bir gün adını bile duymadığı uzak bir kasabanın arenasında kaza geçirerek verdiği sözün ikinci kısmını da gerçekleştirebileceği korkusu. Ne demişti o zaman? Ya sana bir ev alacağım ya da yasımı tutacaksın. 13. Madrid. 1 Mayıs akşamı. Gerçek anı. Son dakikanın güzel bir adı var. Gerçek anı. Boa Impulsivo bir Aralık gecesi cennet ağacının altında koridonun bu son perdesi için doğmuştu. Vahşi hayvan ölecek şimdi. Bugünkü gösteriyi tamamlayacak olan sungu töreni salt bir arenanın kumlarıyla sınırlanmış değildir. Milyonlarca evde, binlerce kahvehane, mağaza, fabrika, büro, hastane, hatta manastırda yüreklilik ve trajedi tutkusuyla bir araya gelmiş 20 milyon İspanyol, kanın bu simgesel sungusunda El Cordobes'le düşünce ve duygu ortaklığı içindeler. Toledo çeliğinden yapılma ağır kılıcıyla ince ve uzun silüetli matador, arenanın ortasında tek parça bir taş anıt gibi dikilmiş duran koskoca yatay kütleye doğru ilerliyor. Biraz sonra yapacağı harekete boş yere gerçek anı dememişler. Corrida'nın ve belki de insanların yarattığı hiçbir gösterinin hiçbir safhası bunca tehlikeli değildir. Torero'ların aldıkları en ağır yaraların 8'i bu safhanın eseridir. Manuel Benitez'in tapındığı Manolete'nin ölümü bunun en iyi örneğidir. Ne kargı yarası, ne banderiyaların ısırıkları, ne de Faena'nın bıktırıcı kışkırtmaları boğanın gücünü ve öldürme içgüdüsünü yıpratmıştır. Bunların tümü sonucu haklı göstermek içindir. Ölüm saatinde Impulsivo, elinde kılıçla kendisine doğru ilerleyen adamı öldürme gücüne sahiptir. O sessiz, koskoca arenada yalnızca kumlara düşen yağmur damlalarının boğuk sesleri duyuruyor. El Cordobes'in yüzünde en ufak bir gülümseme aydınlığı yok. Yüz hatları kasılmış, boğazı kupkuru. Ciddi bir edası var. Dilini dudaklarında gezdiriyor ve elinin tersiyle sık sık alnındaki telleri siliyor. Göğsünde ve karnında duyduğu yanma, bacaklarından ayaklarına doğru inerek adımlarına robotsu bir sertlik veriyor. Soğuk bir sıvı, ter mi yoksa yağmur mu belli değil, ensesinden aşağıya doğru akıyor. Gömleğini ıslatarak kuşağına doğru kayıyor. Bu son anda zamanımızın en ünlü, en yürekli toreroları bile o amansız duyguyu, korkuyu duyarlar. Modern çağın ilk hayvan dövüşçüleri tarafından ideal kurallara bağlanmış olan hilesiz kılıçlama, soylu korrida sanatının olağanüstü bir başarısı ve en önemli hüneridir. Birkaç saniye sonra El Cordobes, vahşi hayvanın karşısında hiç kımıldamadan duracak. Muletasını belli belirsiz titreterek hayvanı kılıçlama için gerekli konumu almaya, yani başını eğmeye ve arka ayaklarını pergel gibi açmaya kışkırtacak. Bu tedbiri almazsa omuz kemiği kılıcı batıracağı yerin üstündeki bu ufacık alanı tıkar. Öyle ki bu alanı açamadıkları için birçokları matador bileklerini incitmiş ve kılıç kemiğe isabet ettiğinden hayvanı öldürememişlerdir. Impulsivo'yu gerekli konuma geçirdikten sonra El Cordobes, sol elinde muleta, sağ elinde kılıç hayvanı öldürecektir. Bu bir saniyeden fazla sürmez. Ama yapması gereken belirli hareketler öylesine tehlikeli bir yerde yapılmaktadır ki en ufak bir hata da drama neden olabilir. Gariptir, boğayı öldüren kılıcı tutan el değildir. Muleta'yı tutan elin, kılıcın omuriliğe battığı andaki hareketi öyle önemlidir ki bu iki hareket arasındaki en ufak uyumsuzluk boynuzların matador şişlemesine yeter. Matador, hayvana doğru çöğündüğü anda boğa saldırıya geçecektir. Sol elin o anda hayvanın dikkatini muleta'ya çekmesi ve boynuzları bedenden uzaklaştırması gerekir. Sol eli sağ koltuk altında gerekli şekilde çaprazlamadıkları ve boğayı yeterince bedenlerinden uzaklaştıramadıkları için düzinelerle torero bedenlerinin en tehlikeli noktasından anatomide scarpa üçgeni diye adlandırılan yerden boynuzlanmışlardır. Kasıkların altındaki bu üçgenin içinden insan bedeninin dirimsel iki damarı geçer. Kılıçlamanın tehlikesi iki ayrı hareket arasında tam bir uyumu gerektirmesinden ibaret değildir. Ayrıca matadoru güvenliğinin temel yasasına aykırı davranmak zorunda da bırakır. İlk kez matador bakışlarını hasmının omurgasına doğru kaydırırken kısa bir an hayvanın başı ve boynuzları gözden uzak kalır. Manuel Benitez hayvanın saylalar akıtan ağzına 2 metre kala kayıtsız bir tavırla duruyor. Sunduğu güzel ve çılgın faenadan sonra sıra bu gösteriye son vermeye gelmiştir. Birkaç saniye sonra boğa kan ve su kusarak kumların üzerinde yıkıldığında arenayı ve fethetmeye geldiği halkı bugüne dek görülmemiş bir heyecan dalgası saracak. Bir metronom gibi titreşen iki siyah üçgene Impulsivo'nun kulaklarına bakıyor. Az sonra bir beyaz mendil denizinin dünyanın en büyük arenasındaki başarısını kutlamak amacıyla bu zafer simgelerinin kendisine verilmesini isteyeceğinden emindir. Ama önce dövüşe mertçe son vermeli, açıkça boynuzlarla karşı karşıya gelmeli, kolunu dosdoğru uzatmalı, güçle vurmalı ve soğukkanlılığını yitirmeden yana çekilmeli. Manuel bu çarpışmadan çok korkmaktadır. Moleta'nın büyük üstadlarından çoğu gibi El Cordobes'de iyi kılıç kullanmayı bilmez. Kötü bir öldürücüdür. Üstelik Bilbao'da omuzundan ağır yaralandığı günden beri kolunu gerekli konum alacak biçimde ayarlamak üzere rahatça kaldıramamaktadır. Bu eksiklik ve son anın kaçınılmaz sinirliliği bazen faynalarına son veren kötü kılıçlamalarını yeterince açıklamaktadır. Bugün başarısız olma ya da yeni bir alkış tufanının kopmayacağı korkusuyla El Cordobes son bir riski göze almaya karar veriyor. Az önce bedenini arayan boynuzların bu uyarısına hiç kulak asmıyor. Bu nedenle hayvan zekasına son bir meydan okuma hevesiyle kılıçlamayı geciktirecektir. Hayvanı hemen öldüreceğini, ani bir hareketle muletayı yayıyor ve Impulsivo'yu yeni bir geçiş için çağırıyor. Burledeoro'larının gerisinde sinmiş olan Barledeoro'lar Paco ve Pepin dehşet dolu gözlerle ona bakıyorlar. Basamaklardan alkış sesleri gelmiyor. Onun yerine boğuk bir korku ve sıkıntı omurtusu yükseliyor. Seyirci okyanusunun içinde Las Ventas arenalarının papazı Don Espinazo Carmano cübbesinin altında sinirli hareketlerle doğa tesbihini çekiştirip duruyor. Özel iskemlesinde Livinius Duyuk gözlerinin önünde oluşan sahneyi kaygıyla seyrediyor. Matador'un cüretine şaşan seyircilerin arasında onun kadar tedirgin olanı yok. El Cordobes'in şansının yaver gitmemesi durumunda zararlı çıkacak tek kişi Matador'un kendisi değil. Don Livinio'da tüm empresaryolarda çok daha değerli saydıkları bir nesneyle, keseleriyle ilgili olarak büyük zarara uğrayacaklar. Gelecek haftalar içinde ona güvenerek kurdukları küçük ticari imparatorluklar bir anda yıkılıverecek. El Cordobes'in yitireceği her damla kan onlara binlerce pesetaya mal olacak. Çünkü en tuttukları matador arenaları bırakıp hastanede yatarsa halk satılan biletlerin parasını kuşkusuz geri isteyecektir. Televizyon kamerasının teleobjektifi Las Ventas'taki gergin havayı tüm İspanya'ya yayıyor. Konutunun loş salonunda Don Jose Benitez Icubero içini boğuk bir öfkenin sardığını hissediyor. Birkaç saniye önceki haykırışını durmadan yineliyor. Matalo hombre, matalo, öldür onu, öldür. Cordoba'da Ivory kahvehanesinin müdavimleri, Palma del Rio'da Juan Horio, emekli çavuş Maulan, Angelita Benitez, Papaz Don Carlos, Anita Sanchez ve daha düzinelerle dost, akraba ve tanış, Maluyo'nun bu yeni çılgınlığıyla allak bullak olmuşlardır. Cam küplerle süslü, bu avizenin altında bir adam, sıkıntılı bir edayla alnında beliren iri ter damlalarını siliyor. El Pipo, kocaman şapkası ve prosuyla Las Ventas'taki alışılmış yerinde oturmuyor bugün. O anda tüm İspanya'nın seyrettiği ilaha, bir vakitler ilk arenayı kiralamak için mücevherlerini almak üzere ailesinin topladığı yemek odasının perdelerini çekmiş, tek başına oturuyor ve geçmişteki başarılı günlerini özlemle anıyor. Impulsivo, koşup kırmızı kumaşın titrek pillerini içine dalıyor. Ayaklarını kımıltısız ve sol kolunu iyice gergin tutan Manuel, hayvana boynuzlarını baldırların ta yakınında dolaştıran zarif bir doğal yaptırıyor. Hiçbir ihtar, hiçbir yakarı onu durduramaz artık. O anda ileride anlatacağı gibi çılgın bir mutluluk içindedir. Hayvana bunca yakın bulunmanın heyecanı içinde hareketliğinin güzelliğinden başka bir şey düşünemiyor, dönüyor, gidiyor, geliyor, hayvanı sürüklüyor, durmadan alnındaki saçları savuruyor. Her defasında bir bilek darbesiyle mavim trak boynuzları uzaklaştırmayı başarıyor. Her geçişi huzursuz bir haykırış izliyor. Seyirciler, boynuz kendilerini tehdit ediyormuşçasına korku içindeler. Televizyonlarının önünde toplanan milyonlarca İspanyol konuşmayı, içmeyi, gülmeyi bir yana bırakmış, bu kasvetli ölüm dansını büyülenmişçesine seyrediyor. Sağ eliyle ağır kılıcı kalça hizasında tutan ve sol eliyle çamurlu mileto'yu yayan El Cordobes bir üçüncü doğala hazırlanıyor. Boğa, kırmızı kumaşta büyülenmiş sanki ama bu kez El Cordobes'in bedenini çevreleyen kumaşı izlerken gittikçe yakından kıstıran bir burgaç gibi matadorun çevresinde dönüyor. Bu muazzam kütlenin iteklemesi sonucu El Cordobes dengesini yitiriyor, kayıyor, toparlanıyor ve ölümcül burgaçtan kurtulmak istiyor. Boğazlar kuruyor, soluklar kesiliyor. Boğa çemberi gevşetmeyi kabullenmiyor ve sonunda dram. Impulsivo'nun omuzuna tutunan Manuel sendeliyor. Yeniden hayvanın kanayan bedenine tutunmak istiyor ve yere yuvarlanıyor. Bir süredir havayı tırpan gibi delen boynuz sonunda aradığını buluyor. Manuel baldırında şiddetli yakıcı bir acı hissediyor. Boynuz ölümcül yaraları yol açan o tehlikeli üçgene batmış ve kasları iyice didikleyerek çıkmıştır. Manuel boynuzun bir ok gibi geçtiğini, başının üstünde dolaştığını, bu kez daha bir öfkeyle kendisine doğru geldiğini görüyor. Birden cüretinin bedelini ödemekte olduğunu anlıyor. Ve aynı anda arenanın tam ortasında ve kendisini o korkunç hayvandan uzaklaştırabilecek pelerinlerden çok uzakta bulunduğunu kavruyor. Boynuzun karnına değip geçtiğini hissediyor. Sonra umutsuz bir çabayla kolunu uzatmak, tepesinde homurdayan ve salyalar saçan o iğrenç kafayı itmek istiyor. Ama bu gücü kendinde bulamıyor. Çamurların içinde yatmış, yüce acıyla kasılmıştır. O haliyle hayvanın öfkesi karşısında tam anlamıyla acizdir. Yanma, boynuna doğru çıkıyor. Can çekişmeli bir haykırışla Paco ve Pepe'nin yardımına çağırıyor. Sonra hiçbir şey duymaz oluyor, bayılmıştır. Kurtarıcılar çamurlara bata çıka dram yerine doğru koşuyorlar. Paco Ruiz deli gibi koşarken gözlerimin önünde meydana gelen o feci sahneyi ömrüm oldukça unutmayacağım diye anlatır. Sol boynuz karnını deşiyor ve Manuel acıyla kıvranıyordu.